Sport Time.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından selamlıyoruz sizleri Spor Daima ekibi olarak. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, şu anda programda yine bizlere yardım eden sevgili Nurettin Çetin ve mikrofonun başında da programın prodüktörü ben Murat Örem olarak selamlıyoruz sizleri. Sevgili dinleyiciler, programımıza aşina olanlarınız biliyorlar, aslında bir sinyalimizi veriyoruz ve sinyalin hemen ardından Özkan Pekesi'nin o programda anmayı kararlaştırdığımız isimle ilgili uzun yazısını 3 dakika, 5 dakika, 7 dakika uzunluğuna göre sizlerle canlı olarak okuyoruz, paylaşıyoruz. Ardından da o isim üzerinde iki telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Fakat 2021'in son iki programına girdiğimiz için bu hafta ve önümüzdeki hafta 2021'deki spor olaylarını konuşacağız. Dolayısıyla bu hafta girişte Özkan'ın metni olmayacak ama yine Özkan'ın bizim için çıkardığı 2021'de dünya sporunda, Türkiye sporunda nelerin olduğunu, bittiğini konuşmak için telefon hattımızda da iki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi sosyoloji bölümünden ama daha da önemlisi Ahmet hocamız Türkiye'de sayısı bir elin parmaklarını anca bulan spor sosyoloğu alanında bir isim. Dolayısıyla daha çok spor sosyoloğu penceresinden bize rehberlik ediyor her programda. Özkan Pekesen de sporcu, spor araştırma ve yorumcusu. O da programımızın konuklarından. Şu anda her iki konuğumuz da telefon hattımızda ve önceliği Ahmet hocama vereyim, bir merhaba diyeyim. Onunla birlikte başlayalım. Özkan da hemen daha sonra söze girecek zaten. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
İyiyim hocam. Sesim biraz böyle çatallı gibi geliyor. Biraz derinden geliyor. Biraz daha bir konuşmanı rica edeceğim. Bakalım nasıl. Olmazsa arkadaşlarım tekrar bağlarlar seni.
Yok, herhangi bir bende bir problem yok ama oraya tabii aktarılırken bir sıkıntı olabilir mi diye düşünüyorum.
Şu anda bir sıkıntı görünmüyor diyor arkadaşlarımız. O zaman devam edelim hocam. Evet, şimdi Özkan sağ olsun uzun bir liste çıkarmış. Zaten biz de hani hem spor programı yaptığımız için hem sen de ben de sporla yakından ilgili olduğumuz için birçoğunu zaten bu etkinliklerin hatırlıyoruz. Fakat böyle bir kronoloji elimizde olması tabii bir yol haritası olarak her zaman işi kolaylaştırıyor. İstersen değerli hocam, milli takımımızla, futbolla başlayalım. Çünkü biz spor daima da futbol hayatın her alanını çok kapsadığı için bilinçli olarak futbolu biraz daha kenarda tutup daha başka spor dallarına ağırlık veriyoruz. Sen de çok iyi biliyorsun ve hatta bunun çok doğru bir şey olduğunu da her programda eksik olma vurguluyorsun. Ama bir Avrupa Şampiyonası geçirdik ki bu Avrupa Şampiyonası aslında 2020'de olacaktı ama işte bu salgın koşulları dolayısıyla 2021'e ertelenmişti. Bizim futbol milli takımımız büyük ümitlerle gitti ama büyük ümitlerle gittiği gibi geri dönemedi. Ardından İşte Dünya Kupası elemelerinde çok ciddi bir alabora yaşadı. Sonra biraz toparladı. Şimdi en azından playofflara kaldı. Böyle bir futbolla başlayalım. Sonra olimpiyatlar şu bu deriz. Bu haftayı böyle tamamlarız. Haftaya da Türk sporcularının ciddi başarılarını konuşalım. Çünkü olimpiyatlarda da tarihinin en yüksek madalyasını alan bir Türkiye gerçeği vardı bu sene. Buyur hocam, çok uzun uzun konuştum belki ama toparlayayım, sonra da topu sana atayım diye böyle yaptım.
Yok, gayet aslında doğru bir pencere açtınız, onu söyleyerek başlayayım.
Sağ ol hocam.
Çünkü Avrupa Şampiyonası gerçekten dünyanın yani dünyada futbol organizasyonları içerisinde baktığımızda Dünya Kupası sonrasında en fazla ön planda olan şampiyona ve burada elde edilen başarılar insanların tabii çok fazlasıyla ilgisini çekiyor. Bir de yani şimdi tamam dünyada futboldan bahsediyoruz ama dünyadaki futbol da Avrupa üzerinden dönüyor.
Evet.
Ve burada başarılı olmak demek aslında dünyaya kendisini de daha fazla göstermek anlamına geliyor. O yüzden de 4 yılda bir yapılan bu organizasyon beraberinde çok daha fazla ilgi çekiyor.
Hı hı.
Çünkü gerçekten o ülkelerin içerisinde nasıl bir yapılanma olduğunu göstermesi aslında iyi bir sınav niteliği taşıyor ki dikkat ederseniz üst üste böyle benim hatırladığım böyle üst üste aynı şampiyonu aynı ülkenin kazanması pek vaki olmuyor. Yani şimdi de böyle bir boyutu var. Yani
Çok doğru.
Avrupa Şampiyonası arada mutlaka bir başka ülkeler giriyor. Başka ülkeler bu yapının içerisine giriyor. Bir de şöyle enteresan bir özelliği var. Yani Dünya Şampiyonası'ndan farklı olarak çok daha fazla sayıda ülkenin kazandığı bir turnuvadan bahsediyoruz. Şimdi de böyle bir yanı var. Yani zamanında Sovyetler Birliği'nin de kazandığı, işte İngiltere'nin de kazandığı, farklı farklı ülkelerin kazandığı bir organizasyon üzerinden gidiyoruz. O yüzden
Bu farkı neye bağlıyorsun hocam? Yani Dünya Kupası ile Avrupa Kupası arasında, şampiyonası arasında bu çok önemli bir farkı bizimle paylaştın, dikkat çektin. Sen neye dayandırıyorsun bunu?
bu farkı şuna dayandırıyorum. Aslında yani bir dünya futbolu açısından baktığımızda, Dünya Kupası üzerinden konuştuğumuzda istesek de istemesek de orada bir takım ekoller var. Ve o ekoller işte Latin Amerika'da Brezilya ve Arjantin.
Tabii.
Hayır, zamanında Uruguay kazanmış ama çok çok önce kazandığı
Ta
için artık onu
30'larda değil mi? Evet,
yani
evet.
onu şu anda alacağımız bir durum söz konusu değil. Bir 30'da kazanmış, bir de 50'de kazanmış. Ama o günden bugüne kadar Uruguay yok. Şimdi orada iki tane takım var. Arjantin ve Brezilya. Avrupa'ya geldiğimizde ise bu sefer karşımıza çıkan takımlara baktığımızda ise başta Almanya, İtalya, Fransa, bir defa İngiltere var. Ama burada bakın 3 tane ülke saydık. Asıl bütün bu yapıyı götüren sürükleyen 3 tane ülke var. Başta Almanya olmak üzere. Almanya, İtalya, Fransa. Bunun karşısında ise dünya futbolunda çok bilindik bir takım ülkeler var. Bunlardan bir tanesi mesela Hollanda.
Tabii.
Dünya Kupası alamamış. 2 defa final oynamış ama Avrupa şampiyonluğu var. 1988 yılında çok önemli bir başarısı var Hollanda'nın ve gerçekten bir futbol ülkesi aynı zamanda Hollanda
Tabii.
baktığınız zaman.
Tabii.
Yani bu biraz hem o denk gelen jenerasyonla alakalı hem o dönemdeki futbolcunun kalitesiyle alakalı bütün bunları birazdan Özkan Bey daha ayrıntılı bir şekilde söyler. Ama benim gördüğüm bu yapı Avrupa Şampiyonası'nda, İspanya'yı unuttum, özür dilerim. İspanya'ya da katalım
Ben de
aklıma gelmişti.
İspanya diyeceğim ama bir hafızam beni yanıltıyor. Ahmet
Yok yok.
Hoca'yı zora
Yok yok.
sokma diye sessiz kaldım.
İspanya'da var. İspanya'yı unutmamamız lazım.
Evet.
İspanya'nın da Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası. Dünya Kupası, ondan sonra bir daha bir kupası daha var. Böyle arka arkaya İspanya'nın o Cruyff ekolünün, tiki-taka ekolünün yansıması olan biliyorsunuz böyle üst üste kupaları var. O açıdan İspanya'yı da es geçmemek lazım.
Sanki böyle
Böyle bir tane.
2010'lar gibiydi, değil mi hocam?
Evet,
O
evet.
dönem.
Tam o dönemde arka arkaya başarıları var. Bu önemli bir nokta. Yani Avrupa Şampiyonası futbolda bir müthiş bir vitrin ve o vitrin içinde biz ne yazık ki oraya çok iyi bir şekilde gittik. Fakat o vitrinde istediğimiz gibi bir futbol ortaya koymadık. Ve şunu söyleyerek ben pası Özkan Bey'e bırakayım. Ne yazık ki biz oradan döndükten sonra da orada yaşadığımızı tartışmadık. Ve tartışmadığımız için de Dünya Kupası elemelerine başladığımızda çok kötü sonuçlar geldi. Ardından milli takım antrenörü değişti ve yeni bir antrenörle bu kez son anda playoff'a dahil olabildik deyip bırakayım ben.
Tamam hocam. Çok güzel bir yerde noktalı virgülü koydun. Sevgili Özkan, merhaba sana da Spor Daima
Merhaba.
ekibinden. Hocamın bıraktığı yerden hemen devam edebilirsin aslında.
Şimdi müsaade ederseniz ben bir İspanya gerçeğini hemen tekrar dönmek istiyorum.
Lütfen.
Şimdi Avrupa şampiyonlarında şeyler var. Hakikaten belli disiplini olan, yani ciddi bir mühendislik içeren ekiplerin hep böyle başarılı olduğunu görüyoruz. Almanya gibi, hocamın söylediği gibi. Ve İspanya mesela hem 2008'de Avrupa şampiyonu hem 2012'de. Aradaki 2010 Dünya Kupası'nda da zaten şampiyon. Yani siz bir ekip hazırlıyorsanız bunu çok ciddi bir yani yıldızlara dayanan değil de daha çok bir mühendisliğe dayanan uzun süreli bir ekolü iyice oturttuğunuz zaman bu turnuvalarda bir takım başarılar geliyor. Ama devamında tabii ki farklı ülkelerde bunu kazanabiliyorlar. Bizim bulunduğumuz tarafa gelirsek, yani milli takımımıza, şimdi biz çok enteresan sonuçlar aldık. Mesela Konya'da Fransa milli takımıyla oynadık. Yani öyle bir milli takım seyrettik ki taraflı tarafsız herkes dedi ki tamam artık milli takım bir istim üstünde, yol üstünde. Ve belli bir şey almış, yani hakikaten mesafe almış dendi. Hatta turnuvaya gitmeden önce de birçok kişi final oynayabileceğimiz yönünde bir takım açıklamalarda da bulundular. Ama maçları izlediğimiz andan itibaren Şimdi neden İspanya ile başladım ya da Almanya hatırlatmasından giderek cümlelerimi kurmaya çalıştım. Bizde bir şey yok yani. Biz bir işte İngiltere, Brezilya, İtalya gibi bir ekolden gelmiyoruz. Hı hı. Hala kendini arayan bir futbol gündemimiz var. Çok teknik oyuncularımız var. Çok güçlü oyuncularımız var ama bütün bu farklı yetenekleri tek bir potada eritecek bir Türk ekolü söz konusu değil. Abi böyle mi olmalı yoksa farklı bir şekilde mi davranmalı? Hı hı. Bu halen tartışılıyor ki teknik adamların da değişiminden görüyoruz. Mesela Şenol Hoca ile devam ettik ki Avrupa Şampiyonası hiç beklemediğimiz. Yani tamam bir şekilde şampiyon olamayabilirdik ama bu kadar aşağıda bir şey beklenmiyordu. Hı hı. Devamında Kuntz geldi mesela. Kuntz gibi eski Alman futbolcudur ki 96'da İngiltere'ye attığı golle hatırlanır ki İngiltere o yıl Kuntz'un golü sebebiyle kupaya uzanamamıştır. Böyle bir popülaritesi olan ve Almanya'da altyapılarda çalışan bir hocayı buraya getirdik.
Beşiktaş'ta işte futbolcu şu geçmişi de var biliyorsun Kuntz'un.
Evet tabii Beşiktaş'ta oynadı mesela, ülkemizde de yabancı değil. Biraz seçimi o tür bir seçim yapılmasının aslında bu da var. Hı hı. Futbolunu bir şekilde de tanıyor. Şimdi buraya getirildi. Galiba benim anladığım kadarıyla bir sistem oturtulmaya çalışıyor. Çok şeyler gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Çok dikkatliler işte Hamit Altıntop gibi başka bir deneyim. Tekrar milli takımla birlikte.
Şimdi bunlar aslında geleceğe dönük hedefler. İstersen onları 2022'de yine konuşuruz. 2021'i özetlerken bu şampiyonadan bu kadar net elenmeyi sen de yadırgadığını söylüyorsun eski bir futbolcu olarak, değil mi? Evet. Yani ille en ileriye kadar gidilmeyebilirdi ama bu kadar erken veda edilmeyebilirdi diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
Şimdi bir tek şey bizi gerçekten heyecanlandırıyordu. Bakın futbola nereden bakarsanız bakın, milli takıma baktığımız zaman bir unsur bizi heyecanlandırıyor. O da şuydu. Geçmiş tarihindeki bütün futbol oynanan yıllar boyunca bu kadar çok yabancı takımda oynayan, yani milli takımın ilk 11'inde oyuncumuz tabii, çok azdı. Tabii. Juventus'tan oyuncu var bizde mesela. Düşünün o dönem Juventus'taydım, Merih gibi. İşte efendim Roma'da, Leicester'da oynayan Cengiz var.
Fransa'da
mesela
kahraman olan Burak var, değil mi?
Burak var. Şimdi ister istemez orada alınan bir takım sonuçlardan dolayı bunlar yani yaslanamaz şeyler. Görüyoruz tabii bu başarıyı. Burada bir tekrarı olabilir diye insanlar düşünüyor.
Yani ama insanın kalbinden geçiyor bu tür başarılar. Bize yakın diyoruz duygusal olarak. Zaten bunu
elbette istediğimiz ve için. Gönül onu istiyor. Tabii. Ancak orada bir sistematik var. Hep onu söylüyorum. Orada onlar bireysel olarak oynuyorlar ama ciddi bir sistematik var. O sistematik arasında bir tıpkı bir makinenin çarkı gibi, bir dişlisi gibi kendi tamamlaması gerektiği pozisyonu oyuncumuz orada tamamlıyor. Farklı farklı isimlerde, farklı farklı takımlarda. Ama biz burada ciddi bir sistematik yaratamadığımız zaman bütün bu dişliler gerektiği gibi dönmüyor. Ben bunu gördüm. Ya aynı buraya mesela Fransa'da seyrediyoruz. Arkasında ciddi bir defans, bir orta saha, ne yaptığını bilen bir takım var. Hakeza Cengiz'in takımında öyle, Çağlar'ın takımında öyle. Ama milli takımda o kurguyu göremiyoruz. Dolayısıyla belki de bu yüzden ön plana çıkamıyorlar. Ve ciddi anlamda bir çöküntü içindeydiler. Yani gerçekten onlar da aldıkları sonuçtan çok ciddi anlamda etkilendiler. Onlar bile beklemiyordu. Çünkü bu oyuncular bahsettiğimiz o başarıları nedeniyle onlar da çok özgüvenlerini kazanmış son dönemde. Evet. Fakat böylesi bir şey, böyle de bir takım çıktı karşılarına mesela ilk başta İtalya ki 30 maçtır yenilmiyorlar. Halen de zaten kupayı da kazandılar. Bu da bir şanssızlık.
Hemen o zaman bir noktalı virgül koyalım Özkan, sana da biraz seste de bir dalgalanma var. Bilmiyorum, belki tekrar arayabilir arkadaşlarım. Ahmet Hocam.
Buyurun Murat Bey.
Bir su içtin mi hocam? Çünkü öksürük seslerin geldi. İyisin değil mi? Her şey yolunda.
İyiyim.
Tamam hocam. Özkan'ın dediklerine muhtemelen katılıyorsundur. Yani evet. Bu dalgalanma süreciyle ilgili sen neler söylersin?
Şimdi biz oraya gittiğimizde açıkçası beklenen şuydu.
Sen bireysel yani, olarak ümitli miydin hocam mesela?
Yani şöyle ümitliydim. Şimdi tamam İtalya çok güçlü bir takım. Onunla ilgili problem yok ama diğer iki takıma baktığımızda yani grubumuzda yer alan Galler ve İsveç, onlara baktığımızda durum farklıydı. Yani biz gelme pozisyonunda onları rahat rahat geçebileceğimizi düşünüyordum açıkçası ben. Yani 3 maçta 3 mağlubiyet açıkçası beklemiyordum. Yani hani bir maçı kaybedebiliriz. İtalya maçını kaybetme konusunda kimse de büyük bir şey sıkıntı olmaz. Çünkü diğerleri de kaybedecek.
Kaldı yani, ki İtalya sonra kupayı aldı biliyorsun.
Evet yani. Kimse bu konuda İtalya'ya yenildiğinizde size bir şey demez ama biz o kadar kötü başladık ki arka arkaya da devam etti o. Yani biz birbirinin kopyası goller yedik. Diğer takımlardan da öyle şekilde. Yani İtalya maçında yediğimiz o hataları Galler maçında da tekrarladık mesela.
Yani o Galler maçında yenilen goller kahrolduk biliyorsun. Adamlar işte, elini kolunu sallaya sallaya attı golleri.
O yüzden zaten yani sistematik anlamda bir takım hataların yapıldığını görmek ve ne yazık ki milli takımımız turnuvada bir gol atarak, o da son anda bir gol atarak yani turnuvanın açıkçası açık ara en kötü takımı seçildi. Bu da çok kötü bir durum. Yani baktığınızda oraya giderken yani finale kadar gidebilme ihtimali olan bir takım düşünüyorsunuz. Hadi en kötü diyorsunuz ki ya bir çeyrek final oynayacağımız takımlara göre belki yarı final final bile olabilir. Ama
gruptan bile çıkamıyorsunuz.
Gruptan bir son anda bir gol atarak çok kötü bir şekilde eleniyorsunuz. Ve buradan sonra da yani döndüğünüzde bununla ilgili olay şeyler gündeme geldiğinde yani bu eleştiriler gündeme geldiğinde de hiçbir şekilde bu konuşulmadı. Benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta orasıdır. Yani bu genelde bizim hani az önce Özkan Bey o mühendislikten bahsetti. Şimdi bir takım adımları atarsınız. Eğer yanlış gidiyorsa onunla ilgili bir takım hem öz eleştirinizi yaparsınız hem genel değerlendirmeleri yapıp yeniden aksayan yanları çıkartıp yeniden yola devam edin.
Hemen revize etmeniz lazım değil mi? Yani çıkmaz çünkü, çıkmaz sokakta burada yol ilerliyor diye itiraz etmenin, inat etmenin anlamı yoktur.
Çünkü şöyle bir durum var. Yani baktığınızda yeni bir turnuva devam ediyor. Yani tabii, o turnuvada da kötü bir şekilde gelmemişsiniz. Ve o turnuvada eğer biz bakın Avrupa Şampiyonası bitiminden sonra Eylül ayına kadar geçen zaman zarfı içerisinde gerçekten ne olduğunu konuşabilseydik ve bunun üzerinden bir takım farklı adımlar atabilseydik belki biz şu anda direkt olarak Dünya Kupası'na gitmiştik.
Yani hiç bu playoff gerilimini yaşamayacaktık
tabii,
belki.
Tabii canım yani hiçbir bunlara gerek bile kalmayacaktık.
Peki hocam değişim sence iyi mi oldu? Nasıl oldu? Yani sürede belki sıkıştırdığı için mi? Bu başlıkları da konuşalım istiyorum. O yüzden biraz böyle sorularla tamam, sıçrayalım ya istiyorum
ben,
hocam.
Ben değişimin iyi olduğu kanaatindeyim. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Özellikle de bizim bizde çok büyük başarılar kazanmış hocalardan bahsediyoruz. Şenol Güneş de bunlardan
tabii,
bir tanesi.
Tabii.
Yani Şenol Güneş'in kazandığı başarılar geldiği aşama bu konuda kimse kariyeriyle ilgili bir laf etme lüksüne sahip olamaz bile.
Hadsizliğe gerek yok. Biz onu biliyoruz tabii, zaten tabii, ama canım, eleştirecek yerleri de söyleyeceğiz.
Ama şunu da söylemek durumundayız. Yani siz bir takım kadro çıkartırken isteseniz de istemeseniz de şimdi mesela örnekler üzerinden gitmek gibi bir derdim yok burada. Hı-hı. Fakat kendi takımında hiç oynamayan kişileri dahi kadroya alıp çok iyi futbolla sezonu tamamlayan insanları almıyorsanız o zaman siz eleştirirsiniz.
Ve sonuçlar yani, da böyle olursa değil mi?
Tabii hani, ki eleştirirsiniz. Tabii. O faturanın birine çıkması gerekiyor. Yani kadroyu kuran da teknik direktör olduğuna göre insanlar tabii ki bu soruları soracaklardır. Tabii. Yani ve bunun sonucunda da siz onlara yani şu açıklamayı yapmak işte çok hızlılar ya da antrenmanlarda çok maçlarda çok fazla koşuyorlar. Bunun cevabı olmaz. Yani böyle dersiniz kusura bakmayın hocam derler size. Yani,
peki hocam Kuntz'la çıkılan maçlarda işte hiç olmazsa o playoff şansını kazandık. Bunun daha iyisi olabilir miydi? Olabileceğinin en iyisi mi bu? Ve bu iki maç yani birincide geçer isek iki maçla ilgili tespitlerin, öngörülerin ne? Hemen oradan Özkan'a geçelim.
Şimdi Kuntz'la beraber aslında seyredenler şunu görmüşlerdir. Bir, ben bu kadar kısa süre içinde çok büyük değişim yaratabilmek o kadar kolay olmaz.
Tabii.
Yani var olanlarda aksayan yanlara neşter bulursunuz ve onu uyguladı Kuntz'a. Yani ama orada bile oyun tarzında değişiklikler olduğunu gördük. Hı-hı. Yani farklı bir oyun formatını ve farklı futbolculara şans tanıma uygulamasını hayata geçirdi. Ve o da zaten başarıyı getirdi. Hı-hı. Yani biz biraz Kuntz'un o mücadeleriyle biraz şansımızın da yardımıyla ve gerçekten iyi bir şekilde son ana kendimizi atabildik. Ama şimdi ne yazık ki şurada şöyle bir şanssızlığımız var. Kötü bir kura çektik. Açık evet, konuşalım. Evet. Yani oradaki takımlar içinde hiçbir teknik direktörün, hiçbir ülkenin seçmek istemeyeceği iki tane takım denk geldi. Yani Portekiz'i geçtiniz, bu sefer İtalya'da Kuzey Makedonya'nın galibiyle oynayacaksınız ki bu da kolay değil. Yani olay hakikaten zor bir yerde, imkansız değil ama çok zor. Onu söyleyeyim.
Bakalım. Hocam hattasın. Hemen Özkan'a dönüyorum. Özkan'cığım, bu kaldığımız yerden senin öngörülerin neler?
Şimdi yani işin her şeyi bir başta bir sağlam tutmak gerekiyor. Bunu tartışmıyorum tabii de. Bu noktaya geldik. Ve evet, hocamın da dediği gibi bir kura çekildi. Kura'daki karşımızdaki ekipler bütün dünyanın son derece yakından tanıdığı ekipler. Birisi Portekiz, diğeri İtalya. Hı hı. İtalya takımı son derece oturmuş. Hatta ilk 11'ini bütün dünya biliyor mesela. Portekiz de hemen hemen öyle. Cristiano Ronaldo gibi bir, bugün halen üst seviyede futbol oynayabilen bir oyuncu.
Son Avrupa şampiyonu İtalya'da değil mi? Tabii.
Elbette. Şimdi bütün bunların hepsine karşı
ama bir konuşlar. Ama Özkan gibi, yani son Avrupa şampiyonunun da işi playofflara bırakması da enteresan değil mi? Yani futbol şimdi hakikaten şöyle, çok enteresan bir spor.
Elbette, çünkü onların da kazanmalarına rağmen sadece zaten kendi defans kurgularında bile tam da libero stoper, yani tandem oynayan bölümdeki iki oyuncusu da 33-34 yaşının üzerinde oyunculardı. Hatta Avrupa Şampiyonası sırasında dendi ki burası birazcık şey değil mi? Yani biraz zorlamayacak mı İtalya'yı dediler ama çok iyi bir performans gösterdiler. İtalya'da kendi içinde bir takım değişimlere, yine çok oturmuş bir kadro var ama bir takım mevkiler anlamında değişimlere ihtiyacı var. Belki buralara oradaki bir takım hataların ya da eksiklerden dolayı takılmış olabilirler. Çünkü çok uzun süredir yenilmeyen bir takım yarattı Mancini. Bir de orada şöyle bir şey var İtalya'nın başarısında. Bütün İtalya tarihine damga vurmuş 5 ayrı futbolcusuyla efsanevi milli takımı hazırladılar. Hı hı. İşte biri Mancini, biri Lombardini, biri yani birisi şey Vialli, yani biri 90'dan geliyor, biri 80'lerin yıldızı, birisi işte 2000'lerin yıldızı gibi bir takım o şeyleri, futbol adamlarını birleştirip bir takım yarattı. Orada çok ciddi profesyonel bir çalışma vardı. İtalya buralara kaldı ama İtalya gene yolunu bulabilir. Fakat biz gerçekten zorlanacağız ama bu bizi bir anlamda bir turnusol gibi, yani bu kadar çok emekten sonra, bu kadar çok düşünceden sonra ya da işte hatta İtalyan cephesinde şöyle bir açıklama geldi. Dendi ki tartışacak bir şey yok, yani konuşacak bir şey yok, çıkacağız ve bir şekilde oynayacağız. Artık hangi maç hangi bize denk gelirse diye. Dolayısıyla biz burada gerçekten bir duruş sergileyeceksek, gidemeyebiliriz Dünya Kupası'na ama oynadığımız futbolda hakikaten Kuz döneminin de bir devamı niteliğinde bir yola girme aşamasında olup olmadığımızı da göreceğiz. Peki. Bence zorlu olmasına rağmen çok iyi bir sınav.
Peki tamam, soru cevap gidelim. İç sesin ne söylüyor?
Vallahi bizim işimiz son derece zor çünkü çok önemli oyuncuları var. Yani bunlar her hafta Avrupa'nın bütün liglerinde her hafta bambaşka işler yapıyorlar. Mesela İtalya'ya bakalım, Chiesa diye bir oyuncu var. Sürekli gol atıyor ve bütün dünyanın gündeminde. Cristiano Ronaldo hakeza aynı. Milli takımlarındaki performanslarına bakıyoruz. Ben zaten çok detaya girmeden iki isimden bahsettim. Çok üst seviyedeler. Ama biz dediğim gibi bunlara ne kadar dur diyebildiğimizi görürsek belki önümüzdeki yıllar için bir yapılanma olabilir.
Ahmet Hocam sen ne diyorsun? Yani Özkan tam o futbol tabiriyle güzel top çevirdi yani.
Şimdi ben tam şunu söyleyeyim. Aslında hani Özkan Bey'in az önce söylediği o futbol ekolleri üzerinden giderek bir cevap vereyim. Hı hı. O da şu. Bizim için ne her an her şeyin olabileceği bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden de hani klasik bir lafımız var ya, biz bitti demeden bitmez lafı. Şimdi bu açıdan baktığınızda eğer olayın bu tarafına doğru çekebilirsek olayı,
evet,
yani karşılaşmaları, hı hı, geçebiliriz. Ama bir başka taraftan baktığınızda böyle daha mantıklı, işte daha rasyonel düşündüğünüzde işimiz çok zor. Ama bizim daha önce oynadığımız, işte 2008'de oynadığımız Avrupa Şampiyonası'nda başka karşılaşmalarda da maçın son dakikasında çevirebilme gibi özelliğimiz olduğu gerçeği tarihte orada duruyor. Şimdi bu tarafı var. Ama bu sefer oynayacağımız takımlar, hakikaten Özkan Bey'e katılıyorum, çok zorlu takımlar. Yani bu sefer çok daha güçlü takımlarla müsabakalarda bulunacağız geçersek eğer. İşimiz çok kolay değil. Bana o kadar kolay gelmiyor yani.
Gelmiyor. Peki hocam son 5 dakikaya geldik. Bu Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz de bir şey yaşandı biliyorsun. Daha ikinci, evet, gündü sanıyorum. Bir cumartesi günüydü. Biz de evde aile fertleriyle oturup izliyorduk o maçı. Maçı anlatan arkadaşımız, TRT'den arkadaşımızın da birden ses tonu düştü haklı olarak. Gerçi o anı çok soğukkanlılıkla aktardığı için bir kere daha teşekkür edeyim ben ona da. Ve Eriksen diye bir futbolcunun evet, sahadaki hali gözümüzün önünde. Neler söyleyeceksin bununla ilgili?
Şimdi yaşanan olay aslında futbolun hayata dair olduğunun çok güzel bir göstergesi. Çok çünkü futbolun içerisinde yani hep güzellikler ya da böyle bir takım olumsuzluklar yok. Ama işin içinde bir de sağlık boyutuyla karşı karşıya kalabileceğimiz bazı özel anlar var. Ve o özel anlardan birini yaşadık orada. Hı hı. Ve orada daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'de oynamış olan Kayer, Danimarka milli takımı kaptanı, tam zamanda müdahalede bulundu. İşte doktorlar geldi. Ve açıkçası böyle insanüstü bir performans sergilediler. Orada biz hakikaten tribünlerin de yaşananlar karşısında nasıl bir insani duruş gösterdiğini görerek hakikaten yani insan olmanın, hani bazen utanırsınız ama bazen de gururlanırsınız. İşte o anlardan biriydi o. Ve gerçekten oradan çıkartılırken diğer oyuncuların tavırları, yaşananlar, çok zor bir süreç yaşandı çünkü orada.
Yani insanlığın ortak gurur anlarından biriydi değil
evet,
mi hocam?
Bence tam da oydu. Yani çünkü rakip futbolcular da, ev sahibi futbolcular da, taraftarlar da, herkes orada bir canın gitmemesi için onunla beraber o kalbin atıp durmasını hissettik. Biz de ellerimizin başından hissettik. Yani herkes çünkü o anda oraya odaklandı. Yani Eriksen'in aman bir şey olmasın, yani bu hayatında bitirir ama yeter ki yaşasın. Ve gerçekten de çok özel anlar yaşandı orada.
Hocam çok kısa cevabını almak istiyorum çünkü son 3,5 dakikadayız. Bir küçük oğlum da biraz futbolu böyle izlemeye meraklı. Yani o da 23-24 yaşında. Ben de işte izliyorum. Geçen bir tespitte bulundu. Baba, son dönemde çok fazla sahada böyle zorluk yaşayan, sağlık problemi. Biliyorsun bu Eriksen'in evet, hemen arkasından Beşiktaş'ta Ensakala da evet, dilini kaçtı. Çok fazla böyle olay var dedi. Bu gene hep seninle işte Özkan'la her programda mı gündeme getirmeye çalıştığımız gibi insan limitlerini artık çok çok zorlayan antrenman teknikleriyle, mücadele hırsıyla falan da ilintili mi?
Kesinlikle ilintili. Kesinlikle ilintili Murat Bey. Çünkü bakın, salgın sürecinden geçiyoruz. Dünyanın bütün, özellikle Avrupa'daki bütün liglerde ısrarla karşılaşmalar devam ediyor. Bu insanlar hastalığa yakalanıyorlar, 14 gün karantinada kalıyorlar, tekrar devam ediyorlar. Ya bu kolay bir süreç değil. Yani vücudun kendini toplaması, tekrar adapte olması. Yani siz adeta makine gibi davranıyorsunuz.
Ve dikkat ediyor musun hocam? Bizim ligimizde de, ben Süper Lig'de de son birkaç haftadır bunu gözlüyorum. Çok absürt goller oluyor. Yani oyuncular, özellikle defans oyuncuları, kalecilerine vermeye çalışıyorlar. Bir anlık zihinleri mi gidiyor, ne oluyor? Böyle çok eskiden çok rastlamadığımız garip goller izliyoruz.
Haklısınız ama bu oyun, bakın, bir abartılı maç trafiğinin çok büyük etkisi var. Yaşadığımız salgının çok büyük etkisi var burada. Ama bir de özellikle artık sporun ve futbolun özellikle tamamen endüstriyel bir uğraş olarak alınmasının da çok büyük bir etkisi var. Yani
hocam çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Son 90 saniyeyi Özkan'a vereceğim. Biz de futbolu çok seyrek konuştuğumuz için özlemişiz yani futbol konuşmayı. Herkes maşallah tıkır tıkır gitti. Çok değerli katkıların için çok teşekkür ediyorum. Haftaya 2021'de Türk sporcularının başarılarını konuşacağız ağırlıklı olarak. Ve oradan devam edeceğiz. Sağ ol, var ol, görüşmek üzere. Özkan'cığım, sana da kaldı 75 saniye. Sen neler söylemek istersin?
Hemen şunu söyleyeyim. Yakın dönemde Ballon d'Or ödülleri verildi. Yine Messi aldı. Onu da belki bir ara konuşuruz.
Ki çok da millet, i̇şte o, yani ahali dünya üzerinde biraz artık yeter de dedi değil mi? Bir böyle
evet,
bir çok eskisi
Lewandowski'nin hakkı olduğu söylendi vesaire.
Şimdi sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun?
Kesinlikle Lewandowski'ye verildi.
Evet, bence de artık bu ödül gereksizdi. Zaten. Gereksizdi yani.
Çok gereksizdi. Bence yani antipatik adına iyi bir gece yaşanmadı.
Evet, çok doğru.
Şimdi o ödül töreninde Kayer onurlandırıldı. O gün gerçekten Avrupa Şampiyonası direkten döndü. Hem Eriksen'in sağlığı anlamında, hı hı, hem de turnuvanın daha keyifli geçmesi anlamında insanlar sevindiler. Ne kadar üzüldülerse o an daha sonrasında gelen haberlerle sevindiler.
Sonu çok büyük bir mutlulukla bitti. Çok doğru söylüyorsun.
Kesinlikle öyle. Çünkü çok kritik bir gündü o. Şikayere bir şekilde onurlandırdılar. Didier Drogba ki Blondor'u süren isimlerden bir tanesiydi. Ayağa kalktı Kayer. Dediler ki işte sana bütün dünya futbolu büyük bir şükran borçlu. Dolayısıyla teşekkür ederiz. Onu onurlandırdılar.
Özkan'cığım ben de sana teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim 2021 özetleriyle. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den seslendik sizlere. Canlı yayında programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, yayında bizlere yardımcı olan sevgili Nurettin Çetin, ana kumandada Sefa Aktan ve programın konukları Özkan Pekesen, Ahmet Talimcilerle birlikte Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı, mikrofon başından sizlere sesleneni ben de Murat Örem olarak hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.